Üçüncü ayrım.
Birkaç gün sonra nişanlının adı başka ölülerin adı ile birlikte koyu kırmızı renkli ilanda siyah harflerle yazılı olarak çıktı. Magda'ya birkaç gün izin verildi. Döndüğünde nişanlısının ana babasının küllerin bulunduğu kavanozu elde edemediklerini ve oğullarından arta kalanların nerede bulunduğunu muhtemelen hiçbir zaman bilmeyeceklerini anlattı. Anlatırken gözlerine yaşlar doldu ve ondan sonra da neredeyse hemen her gün ağladı. Çoğunlukla duvarların ardında boğulan hıçkırıkların geldiği küçük odasında ağlıyor ama bazen de sofrada birden ağlamaya başlıyordu. Sofrada diyoruz çünkü başına gelen felaketten bu yana aile onu sofrasına kabul ediyordu. Önceden mutfakta tek başına yerdi. Ve bu olağan dışı lütuf ona gün be gün matemde olduğunu, ona acındığını hatırlatıyordu. Gözleri dolu dolu oluyor ve bir damla gözyaşı soslu knödellerin üzerine damlıyordu. Gözyaşlarını ve kızarmış gözlerini saklamaya çalışıyor, başını öne eğiyor, görünmemek istiyor ama daha çok dikkat çekiyordu. Her zaman ona rahatlatıcı bir şeyler söyleyecek biri vardı. O da bunlara koca bir hıçkırıkla cevap veriyordu. Joromil tüm bunları tahrik edici bir gösteri gibi izliyordu. Genç kadının gözlerinde yaşlar belireceği, utanma duygusunun hüznü bastırmaya çabalayacağı ve sonunda hüznün galip gelip gözyaşlarını akıtacağı düşüncesi ona zevk veriyordu. Gözleriyle bu yüzü, gizlice çünkü yasaklanmış bir şey yaptığını hissediyordu, içiyor, içinin ılık bir duyguyla dolduğunu, bu yüzü şefkatle sarma, okşama ve teselli etme isteğine kapıldığını hissediyordu. Gece yorganın altına büzülüp yalnız başına kaldığında Magda'nın iri kahverengi gözlü yüzünü gözünün önüne getiriyor, bu yüzü okşadığını hayal ediyor ve ona ağlama, ağlama, ağlama diyordu. Çünkü söyleyecek başka söz bulamıyordu. Annesinin sinir tedavisini bitirip evde bir hafta uyku kürü yapmıştı. Sürekli baş ağrılarından ve çarpıntılarından şikayet etmesine rağmen evle ilgilenmeye, alışveriş ve ev işi yapmaya başlaması aşağı yukarı bu döneme rastladı. Bir gün masanın başına geçip mektup yazmaya koyuldu. Daha ilk cümleyi yazar yazmaz ressamın bunu duygusal ve aptalca bulacağını anladı ve korktu. Ama sonra hemen rahatladı. Bunların cevap beklemeyen sözler, ona yönelttiği son sözler olduğunu düşündü ve bundan cesaret alıp yazmaya devam etti. Cümleleri kuran gerçekten kendisiydi. Ressamı tanımadan önceki haliyle kendisi, yazdıkça da içi rahatlıyordu. Onu sevdiğini, onunla yaşadığı olağanüstü dönemi asla unutmayacağını ama artık gerçeği söyleme zamanının geldiğini yazıyordu. Ressamın hayal ettiğinden farklı, tamamen farklıydı. Aslında sıradan ve modası geçmiş bir kadındı ve bir gün oğlunun masum gözlerine bakamamaktan korkuyordu. Nihayet onu gerçeği söylemeye karar vermiş miydi? Ne gezer, sevmek mutluluğu adını verdiği şeyin kendisi için zor bir şey olduğunu, buruşmuş karnından ne denli utandığını, sinir krizi geçirip dizini yaraladığını ve bir hafta uyumak zorunda kaldığını söyleyemiyordu. Söylemiyordu çünkü böyle bir açık sözlük doğasında yoktu ve sonunda yeniden kendi olmak istiyordu. Kendi olmasının tek şartı ikiyüzlü olmasıydı. Çünkü ona her şeyi açık yüreklilikle söylemek, kendini karnındaki çatlaklıklarıyla onun önünde çırılçıplak bulmak demekti. Hayır, ne içiyle ne dışıyla artık kendini ona göstermek istemiyordu. Utanma duygusunun güvenliğine yeniden kavuşmayı arzuluyordu. Bu nedenle de ikiyüzlü olması, çocuğunun ve kutsal annelik görevinin dışında hiçbir şeyden söz etmemesi gerekiyordu. Mektubunun sonunda geçirdiği sinir sarsıntısına karnının ya da ressamın düşüncelerini izlemek için göstermesi gereken yorucu çabanın değil, büyük ve yasak aşkına baş kaldıran yüce annelik duygularının neden olduğuna kendini inandırmıştı. Bu sırada kendini yalnızca son derece kederli değil, aynı zamanda soylu, trajik ve güçlü hissediyordu. Birkaç gün önce kendisine sadece acı veren hüzün, onu parlak sözlerle betimlediği şu sırada rahatlatıcı bir mutluluk kaynağı oluyordu. Bu güzel bir hüzündü. Anne kendini onun melankolik ışığıyla aydınlanmış görüyor ve kendine kederli bir güzellik buluyordu. Kaderin cilvesine bakın. Aynı dönemde sabahtan akşama kadar Magda'nın gözyaşları içindeki yüzünü gözleyen Joromil de hüznün güzelliğini iyi biliyor ve onun içine gömülüp gidiyordu. Ressamın verdiği kitabı yeniden karıştırıyor, Eluard'ı tekrar tekrar okuyor ve kendini bazı dizelerin büyüsüne kaptırıyordu. Bedeninin dinginliği göz renginde küçük bir kar topu taşıyordu. Ya da uzakta gözünün yıkadığı deniz ve günaydın hüzün, sevdiğim gözlerle kazılısın sen. Eluard Magda'nın dingin bedeninin ve gözyaşı denizinde yıkanmış gözlerinin şairi oldu. Kadının tüm yaşamı bir dizenin büyüsünde ifade ediliyormuş gibi geliyordu Jeremy'le. Hüzün güzel yüz. Evet, bu Magda'nındı. Hüzün güzel yüz. Tüm ailenin tiyatroya gitmiş olduğu bir gece evde onunla birlikte yalnız kaldı. Evin adetlerini ezbere biliyordu ve günlerden cumartesi olduğu ve Magda'nın banyo yapacağı aklındaydı. Anne babası ve büyük anne tiyatro işini bir hafta önceden ayarladıkları için hazırlık yapmaya zamanı oldu. Birkaç gün öncesinden anahtar deliğinin muhafazasını anahtar deliği açıkta kalacak şekilde kaldırdı. Ve yapışık dik durması için de arkasına hamur sürdü. Deliğin görüş alanını daraltmaması için anahtarı çıkardı, daha sonra saklamayı da unutmadı. Anahtarın kaybolduğunu kimse fark etmedi. Çünkü aile fertlerinin kapıyı kitleme alışkanlığı yoktu. Kilidi sadece Magda kullanıyordu. Ev sessizdi ve kimsecikler yoktu. Jaromil'in kalbi yerinden fırlarcasına çarpıyordu. Üst katta odasındaydı. Sanki birisi onu orada yakalayıp ne yaptığını sorabilirmiş gibi önüne bir kitap koydu. Ancak okumuyor, yalnızca dinliyordu. Sonunda suyun borudan geçerken çıkardığı sesi, ardından da küvete dökülen suların şıkırtısını duydu. Merdivendeki ışığı söndürüp yavaşça aşağı indi. Şansı vardı. Anahtar deliği açık kalmıştı. Gözünü deliğe uydurduğunda memeleri çıplak, sadece külotuyla tuvalete girmiş durumda olan Magda'yı gördü. Yüreği yerinden fırlayacakmış gibiydi. Çünkü şimdiye dek hiç görmediği şeyi görüyordu. Biraz sonra daha fazlasını görecekti ve artık kimse bunu engelleyemezdi. Magda doğruldu, aynaya yaklaştı. Onu yandan görüyordu. Kısa bir süre kendini seyretti, sonra döndü. Şimdi onu önden görüyordum. Ve küvete yöneldi, durdu, kilodunu çıkardı, attı. Hala yüzü Jaromil'e dönüktü ve küvete girdi. Küvetin içindeyken de Jaromil onu gözetlemeye devam etti. Ama su omuzuna kadar çıktığında sadece bir yüzden ibaretti. Tanıdık ve hüzünlü. Gözleri gözyaşı denizinde yıkanmış aynı yüz. Ama aynı zamanda tamamen farklı bir yüz. Hayalinde, şimdi gelecekte ve her zaman çıplak memeler, karın, baldırlar ve kalça eklemesi gereken bir yüz. Bedeninin çıplaklığıyla aydınlanmış bir yüzdü bu. Bu yüz şefkat uyandırmaya devam ediyordu. Ama farklı bir şefkatti bu. Çünkü kalbinin atışlarını yansıtıyordu. Sonra ansızın Magda'nın gözlerinin içine baktığını fark etti, yakalanmaktan korktu. Kadının gözleri anahtar deliğine takılmıştı ve hemen sıkıntılı hem de dostça bir gülümseyişle hafifçe gülümsüyordu. Hemen kapıdan uzaklaştı. Onu görüyor muydu, görmüyor muydu? Birçok kez denemişti. Kapının öte tarafından bakan bir gözün banyonun içinden görülemeyeceği kesindi. Peki Magda'nın bakışını ve gülümseyişini nasıl açıklamalı? Belki de Magda tesadüfen o tarafa bakıyordu ve gülümsüyorduysa da bunun tek nedeni Jaromil'in kendisine bakabileceği düşüncesiydi. Öyle ya da böyle Magda'nın bakışıyla karşılaşmak onu o kadar rahatsız etmişti ki bir daha kapıya yaklaşmaya cesaret edemedi. Yine de bir süre sonra sakinleştiğinde aklına şimdiye kadar tüm gördüklerini ve yaşadıklarını aşan bir şey geldi. Banyo kapısı kilitli değildi ve Magda ona banyo yapacağını söylememişti. O halde hiçbir şey bilmiyor görünüp bir şey olmamış gibi banyoya girebilirdi. Kalbi yeniden çarpmaya başladı. Şimdiden kendi yüzünde şaşkınlık ifadesiyle kapının eşiğinde durmuş Magda'ya sadece dış fırçasına bakmıştım derken hayal ediyordu. O an söyleyecek bir şey bulamayan çıplak Magda'nın yanından geçiyor, yemek sırasında aniden çıkırmaya başladığında olduğu gibi Magda'nın yüzünü utanç dalgası kaplıyordu. Jaromil küvet boyunca üzerinde diş fırçasının bulunduğu lavaboya kadar ilerliyor, fırçayı alıyor, sonra küvetin önünde durup Magda'ya suyun yeşilimsi merceğinin altında gördüğü çıplak bedenine doğru eğiliyor ve yeniden mahcup yüze bakıp onu okşuyordu. Ama hayal gücü tarafından getirildiği bu noktadan sonra artık hiçbir şey göremediği ve hiçbir şey hayal edemediği bulanık bir sis perdesinin içine girdi. İçeri girişinin tamamen doğal olması için yavaşça odasına çıktı, sonra gürültülü bir şekilde aşağı indi. Titrediğini hissediyor ve sadece diş fırçama bakmıştım cümlesini sakin ve doğal bir sesle telaffuz edememekten korkuyordu. Buna rağmen indi ve tam banyo kapısının önüne gelip de kalbi soluk almasını güçleştirecek denli hızlı çarptığı sırada Jaromil yıkanıyorum içeri girme sözlerini işitti. Yok yok mutfağa gidiyorum diye cevap verdi. Koridoru geçip mutfağa girdi. Sanki bir şey alıyormuş gibi kapıyı açıp kapadı ve yukarı çıktı. Fakat bir kez odasına çıktıktan sonra Magda'nın sözlerini ne kadar caydırıcı olursa olsun kendisini bu kadar çabuk boyun eğmeye yöneltmemesi gerektiğini, yapacağı tek şeyin olsun Magda sadece diş fırçama bakıyorum deyip içeri girmek olduğunu düşündü. Elbette Magda şikayetçi olmayacaktı. Magda onu severdi. Jaromil de ona her zaman iyi davranmıştı. Yeniden sahneyi hayal etmeye koyuldu. Banyodaydı ve Magda karşısında küvetin içinde çırılçıplak uzanmıştı. Yaklaşma, çabuk git buradan diyordu. Ama hiçbir şey yapamıyor, kendini savunamıyordu. Nişanlısının ölümü karşısında olduğu kadar güçsüzdü. Çünkü küvete hapsolup kalmıştı. Jaromil onun yüzüne, iri gözlerine doğru eğildi. Ama fırsat bir daha geri gelmeyecek şekilde kaçmıştı ve Joremin banyodan uzak lağımlara doğru akıp giden suyun zayıf şıpırtısından başka bir şey duymuyordu. Bu bulunmaz fırsatın geri dönmezliği içini parçalıyordu. Çünkü Magda ile evde yalnız bir gece geçirme şansına kolay kolay sahip olamayacağını, olsa bile anahtarın yerine yerleştireceğini ve Magda'nın anahtarı iki kez çevireceğini biliyordu. Kendini yatağa bırakmıştı, umutsuzdu. Ama kaçırılan fırsattan çok ona asıl acı veren şey, onu zihin çevikliğinden yoksun bırakan ve her şeyi berbat eden ürkekliği, güçsüzlüğü ve aptalca kalp çarpıntıları karşısında duyduğu umutsuzluktu. Kendinden iğreniyordu. Fakat bu iğrenme onu nereye götürebilirdi? İğrenme hüzünden çok farklı bir şeydi. Hatta onun karşı kutbudur. Kendisine kötü davranıldığında Joremin çoğunlukla odasına kapanıp ağlardı. Ama bunlar gözlerini ruhunun derinliklerine daldırarak Joremin'in Joremin'e acımasını sağlayan mutlu, şehvetli, neredeyse aşk gözyaşları denecek gözyaşlarıydı. Oysa güçsüzlüğünü gösteren bu ani iğrenme onu ruhundan ayırıp uzaklaştırıyordu. Bu bir hakaret gibi net ve anlamlıydı. Bir tokat gibiydi. Ondan ancak kaçarak kurtulunabilirdi. Ama aniden kendi güçsüzlüğümüzle yüz yüze geldiğimizde kurtulmak için nereye kaçmalı? Yalnızca yükselen bir kaçış aşağılanmadan kurtulma olanağı verir. O da yazı masasına oturdu ve ressamın başka hiçbir kimseye vermediğini söylediği o değerli küçük kitabı açıp dikkatini sevdiği şiirler üzerinde toplamak için yoğun bir çaba harcadı. Uzakta gözünün yıkadığı deniz dizesini tekrar okudu ve yine Magda gözünün önüne geldi. Bedeninin dinginliğindeki kar topu da dahil olmak üzere her şey yerli yerindeydi ve ırmağın mırıltısının kapalı pencereden odaya girişi gibi suyun şıpırtısı şiirin içine giriyordu. Joremin içinin özlemle dolduğunu hissetti ve kitabı kapadı. Kağıt kalem alıp Eluard, Nezval, Beable ya da Desnos üslubunda yazmaya koyuldu. Alt alta, ahenksiz ve kafiyesiz kısa satırlar yazıyordu. Bu, okuduklarına ilişkin bir çeşitlemeydi. Ama bu çeşitlemede az önce yaşadıkları da vardı. Erimeye başlayan ve suya dönüşen hüzün vardı. Yükselen ve gözlerimin hizasına gelen yeşil su vardı. Bitmez tükenmez su boyunca izlediğim, ardında koştuğum hüzünlü beden, suyun içindeki beden vardı. Bu şiirin birçok cümlesini yüksek sesle, hoş, dokunaklı bir tarzda okudu ve hayran kaldı. Bu şiirin içinde küvetteki Magda ve kendisinin kapıya yapışmış yüzü vardı. O halde deneyiminin sınırlarının dışında değil, onun hayli üstündeydi. Kendisine karşı duyduğu iğrenme aşağıda kalmıştı. Aşağıda ellerinin korkudan terlediğini ve soluğunun hızlandığını hissetmişti. Ama burada şiirin yüksekliğinde kendi yoksunluğunun da üstündeydi. Anahtar deliği ve korkaklık sahnesi üzerinde havalandığı bir tramplenden başka bir şey değildi. Artık az önce yaşamış olduğuna tabi değildi. Yaşamış olduğu yazdığına tabiydi. Ertesi gün büyük babasının yazı makinesini aldı, şiiri temize çekti ve şiir ona yüksek sesle okunduğu zamankinden daha güzel göründü. Kelimelerin basit bir şekilde sıralanışı olmaktan çıkıp bir şey oluyordu. Özerkliği daha tartışılmaz hale geliyordu. Sıradan kelimeler telaffuz edilir edilmez yok olmak üzere yapılmışlardır. İletişim sırasında kullanılmaktan başka işe yaramazlar. Nesnelere tabidirler. Onların ardında öte bir şey değillerdir. Oysa şimdi bu kelimeler kendileri nesne olmuşlardı ve hiçbir şeye tabi değildiler. Artık anlık bir iletişim ve tez yok oluş için değil, zaman için yaratılmışlardı. Joremin'in önceki gün yaşadığı olay kuşkusuz şiirde ifade edilmişti. Ama aynı zamanda bu deneyim tohumun meyvede ölüşü gibi şiirde yavaş yavaş ölüyordu. Suyun altındayım ve kalbimin atışları yüzeyde daireler çiziyor. Bu dize banyo kapısının önünde tir tir titreyen yeni yetmenin görüntüsünü sergiliyor. Ama ayrıca bunda yeni yetmenin çizgileri yavaş yavaş siliniyordu. Onu aşıp geçiyordu bu dize. Ah sıvı aşkım diyordu başka bir dize. Joremin bu sıvı aşkın Magda olduğunu, bu kelimelerin ardında kimsenin onu tanıyamayacağını, orada kaybolduğunu, görünmez olduğunu, oraya gömüldüğünü biliyordu. Yazdığı şiir tepeden tırnağa özerk, bağımsız ve anlaşılmazdı. Kimseyle uzlaşma içinde olmayan ve yalnızca var olmakla yetinen gerçekliğin kendisi kadar bağımsız ve anlaşılmaz. Şiirin bu özelliği Joremin'e muhteşem bir sığınak, ikinci bir yaşamı düşleme olanağı sunuyordu. Bunu o kadar beğendi ki ertesi gün başka dizeler yazmaya başladı ve yavaş yavaş kendini bu işe verdi. Nekahat dönemindeki bir hasta gibi ayağa kalktığı ve evin içinde gidip geldiği şu an bile neşeli değildi anne. Ressamın aşkını bir kenara atmıştı ama karşında kocasının aşkını bulamamıştı. Joremin'in babasının evde bulunduğu o kadar seyrekti ki sonunda eve geç saatte gelmesine, hatta sık sık bir iki gün gelmeyeceğini söylemesine bile alışılmıştı. Çünkü sık sık iş seyahatine çıkıyordu. Ama bu kez hiçbir şey söylememiş ve akşam eve dönmemişti. Anne hiçbir haber alamamıştı. Jaromil babasını o kadar seyrek görüyordu ki yokluğunun farkına bile varmıyor ve odasında şiirlerine dalıp gidiyordu. Bir şiirin şiir olması için başka bir tarafından okunması gerekir. Ancak o zaman şiirin şifreli günlükten farklı bir şey olduğu, kendine özgü ve yazardan bağımsız bir yaşam sürdürebileceği kanıtlanabilirdi. İlk aklına gelen şiirlerini ressama göstermek oldu. Ama onlara bu denli acımasız bir yargıca sunamayacak kadar çok önem veriyordu. Dizelerine kendisi kadar hayran kalacak birisi gerekiyordu. Bu ilk okuyucunun şiirinin bu seçilmiş okuyucusunun kim olduğunu hemen kestirdi. Büyük bir heyecan içinde annesine özenle daktilo edilmiş bir sürü şiir verdi. Okumasını ve sonra kendisini çağırmasını beklemek üzere odasına sığındı. Anne şiirleri okudu ve ağladı. Neden ağladığını belki de bilmiyordu ama bunu tahmin etmek hiç güç değildi. Gözlerinden dökülen yaşlarının kuşkusuz dörtlü bir kaynağı vardı. Her şeyden önce Jaromil'in şiirleriyle ressamın kendisine verdiği şiirler arasındaki benzerlik onu şaşırttı ve gözlerine yaşlar doldu. Çünkü kaybolan aşkına yanıyordu. Sonra oğlunun dizelerinden yayılan sıradan hüzün hissetti. Kocasının iki gündür eve uğramadığını ve kendisine önceden haber bile vermediğini hatırladı ve küçük düşürülüşüne ağladı. Ama bir süre sonra gözlerinden akanlar teselli gözyaşlarına dönüştü. Çünkü şiirlerini kendisine göstermek için bu kadar çaba, güven ve heyecanla koşan oğlunun duyarlılığı tüm yaralarına merhem oldu. Son olarak da şiirleri birkaç kez üst üste okuduktan sonra hayranlık gözyaşları döktü. Çünkü Jaromil'in dizeleri ona anlaşılmaz görünüyordu. Bu dizelerde onun anlayamayacağı kadar çok şey olduğunu ve bu nedenle harika bir çocuğun annesi olduğunu düşündü. Sonra onu yanına çağırdı ama karşısına geldiğinde kendini verdiği kitaplar hakkında soru soran ressamın karşısındaymış gibi hissetti. Şiirleri konusunda ona ne söyleyeceğini bilmiyordu. Başı öne eğik, sabırsızlıkla beklediğini görüyor ama ona sarılması mı yoksa öpücük vermesi mi gerektiğini bilmiyordu. Jaromil ürkmüştü. Başını annesinin omzuna gömdü ve anne onun narin bedenini kollarında hissettiğinde ressamın boycu hayaletini kendisinden uzaklaştırdı. Yeniden cesaret kazandı ve konuşmaya başladı. Ama sesinin titremesine ve gözlerinin dolmasına engel olamıyordu. Jaromil için de bu söylediği sözlerden daha önemliydi. Bu titreyiş ve gözyaşları dizelerinin gücünün gerçek fizik bir güç, her şeyden değerli kanıtını gösteriyordu ona. Yavaş yavaş akşam çöküyor ve baba eve dönmüyordu. Anne Jaromil'in yüzünün ne kocasıyla ne de ressamla karşılaştırılamayacak müşfik bir güzelliğe sahip olduğunu düşündü. Bu münasebetsiz düşünce o kadar inatçıydı ki ondan kurtulmayı başaramıyordu. Jaromil'e hamile olduğu dönemde bakışlarıyla Apollon heykeline yalvardığını anlatmaya koyuldu. "Bak, gerçekten de Apollon gibi güzelsin. Ona benziyorsun," dedi ve ekledi. Annesinin hamileyken düşündüğü şeyden çocukta her zaman bir şeyler kaldığı söylenir ya, bu batıl inanç değil, senin yeteneğin Apollon'dan geliyor. Sonra en büyük aşkının hep edebiyat olduğunu, üniversiteye edebiyat eğitimi yapmak için girdiğini ve her şeyin evlilik, hamilelik demiyordu, olduğunu anlattı. Şu an Jaromil'in şair olduğunu, evet Jaromil'e bu payeyi ilk kez o vermişti, keşfettiğinde elbette şaşırmıştı. Ama aynı zamanda bu uzun zamandır beklediği bir şeydi. O gün uzun uzadıya konuştular ve sonunda ana oğul bu hayal kırıklığına uğramış iki aşık birbirlerinde teselli buldular. İkinci bölüm ya da Zevyir. Binanın içinden az önce bitecek olan teneffüsün gürültüsü geliyordu kulağına. Yaşlı matematik öğretmeni sınıfa girecek ve kara tahtaya yazılmış sayılarla öğrencilerin kafalarını ütüleyecekti. Öğretmenin sorusuyla öğrencinin cevabı arasındaki muazzam boşluğu şaşkın bir sineğin vızıltısı dolduruyordu. Ama o çoktan uzaklarda olacaktı. Savaş biteli bir yıl olmuştu. Mevsim ilkbahar, hava güneşliydi. Vilavata'ya kadar sokaklardan gidiyor, sonra rıhtım boyuna takip ediyordu. Günlük 5 ders saati dünyası uzaktaydı ve yalnızca içinde defterleri ve bir kitap bulunan kahverengi küçük okul çantası onu hala oraya bağlıyordu. Charles Köprüsü'ne vardı. Suyun üzerindeki çifte heykeller dizisi onu karşı kıyıya geçmeye davet ediyordu. Okulu kırdığında öyle sık ve öyle keyifle okul kırıyordu ki hemen her zaman Charles Köprüsü tarafından çekilir ve oradan geçerdi. Bu kez de oradan geçecek. Bu kez de köprünün ırmaktan sonra eski sarı evin bulunduğu kıyıyı kat ettiği yerde duracaktı. Üçüncü katın penceresi köprünün parmaklığıyla hemen hemen aynı hizada ve ondan ancak birkaç adım ötedeydi. Bu pencereyi seyretmekten hoşlanıyor, her zaman kapalı dururdu ve bu camların ardında kimin oturduğunu merak ediyordu. O gün ilk kez olarak kuşkusuz olağanüstü güneşli havadan dolayı pencere açıktı. İçinde kuş bulunan bir kafes pencere kenarına asılmıştı. Durdu, zarifçe bükülmüş telden rokoko tarzında yapılmış küçük kafesi inceledi. Sonra odanın alaca karanlığında bir karaltı gördü. Arkadan görmesine rağmen bir kadın olduğunu anladı ve dönüp yüzünü göstermesi arzusu içinden geçti. Karaltı hareket etti ve karanlığın içinde kayboldu. Pencere açıktı ve bunun kendisine yapılmış bir davet, sessiz ve mahrem bir işaret olduğundan emindi. Dayanamadı, parmaklığa çıktı. Köprü ile pencerenin arasında kaldırımla sonlanan derin bir boşluk vardı. Çantası engel alıyordum. Onu açık pencereden karanlık odaya fırlattı ve kendi de atladı. Xavier kollarını yana açarak pencerenin iç kenarlarına dokunabiliyor ve vücuduyla pencereyi dolduruyordu. Dipten başlayarak dikkatleri her zaman önce uzakta olana takılan kişiler gibi odayı inceledi ve önce dipte bir kapı, solda irice bir dolap, sağda dikmeleri oymalı, ahşap bir yatak ve odanın ortasında tığ işi örtüyle kaplı, üzerinde vazo bulunan bir masa gördü. Son olarak da ayaklarının dibinde ucuz bir halının püsküllü kenarında duran çantası gözüne çarptı. Çantasını fark edip yerden almak için atlamak istediği sırada odanın dibindeki kapı açıldı ve kadın göründü. Xavier'ı hemen fark etti. Çünkü oda alacakaranlıktı ve pencere sanki içeride gece dışarıda gündüzmüşçesine aydınlanmıştı. Kadının bulunduğu taraftan bakınca pencerenin pervazında ayakta duran adam parlak ışıklı fonda siyah bir karaltı gibi görünüyordu. Bu gündüzle gece arasındaki bir adamdı. Işıkla gözleri kamaşan kadının onun yüz hatlarını seçememesine karşılık Xavier biraz daha iyi durumdaydı. Gözleri alacakaranlığa alışmıştı bile ve en azından kadının hatlarının yumuşaklığını ve solgunluğunu, en koyu karanlıkta bile ışığını ta uzaktan saçacak yüzünün kederini kavrayabiliyordu. Kadın kapının önünde ayakta duruyor ve Xavier'ı inceliyordu. Ne korkusunu yüksek sesle ifade edecek kadar canlı, ne de ona bir şey söyleyecek kadar kendine hakimdi. Uzun süre birbirlerinin hatları belirsiz suratlarını seyrettiler. Neden sonra Xavier söze girdi. "Çantam burada," dedi. "Çantanız mı?" diye sordu kadın ve sanki Xavier'ın sesiyle başlangıçtaki şaşkınlığından kurtulmuşçasına kapıyı arkasından kapadı. Xavier pencerenin pervazına çömeldi ve parmağıyla çantasının bulunduğu yeri göstererek "İçinde önemli şeyler var, matematik defterim, fen kitabım, bir de Çekçe ödevlerimizi yazdığımız defter. İlkbaharın gelişi konusunun üzerine yazdığım son kompozisyon da bu defterde. Yazına kadar canım çıktı, bir daha kafa patlatmak istemiyorum," dedi. Kadın odanın içine doğru birkaç adım attı. Xavier şimdi onu daha parlak bir ışıkta görüyordu. İlk izlenimi doğruydu. Yumuşaklık ve hüzün. Mahcup yüzünde bir çift iri, ulaşılmaz göz gördü ve aklına bir kelime daha geldi. Korku. Beklenmedik ziyaretçinin neden olduğu korku değil. Kadının yüzünde iki iri sabit göz, solgunluk ve sürekli özür dilediğini düşündüren hareketler biçiminde kalmış olan eski bir korku. Evet, bu kadın gerçekten de özür diliyordu. ''Özür dilerim ama çantanızın nasıl olup da bizim eve geldiğini anlamıyorum. Daha yeni temizlik yaptım ve bize ait olmayan hiçbir şeye rastlamadım.'' ''Ama'' diye söze başladı pencerenin pervazına yaslanmış parmağıyla halıyı gösteren Xavier. ''Yine de burada. Buna çok sevindim.'' ''Ben de çantanızı bulmanıza çok sevindim.'' dedi kadın ve gülümsedi. Şimdi yüz yüzeydiler. Aralarında tığ işi örtülü ve içinde kağıttan çiçekler bulunan cam vazolu masadan başka bir şey yoktu. ''Bulamasaydım benim için çok kötü olurdu,'' dedi Xavier. ''Çekçe öğretmeni benden nefret eder. Defterimi bulamasaydım okuldan atılabilirdim.'' Kadının yüzünde sevecenlik okunuyordu. Gözlerin öyle büyüdü ki sanki yüzünün geri kalan kısmı ve bedeni gözlerinin sadece eklentisinden, mücevher kutusundan ibaretmişçesine. Xavier başka bir şey algılayamaz oldu. Kadının yüz hatlarının ve vücut ölçülerinin nasıl olabileceğini bile tahmin edemiyordu. Tüm bunlar görme alanının dışında kalıyordu. Bu kadından edindiği izlenim, kahverengi parıltısı, bedeninin tüm geri kalan kısmını kaplayan muazzam gözlerden ibaretti. Xavier masanın etrafından dolaşarak bu gözlere yaklaştı. Kadını omuzlarından tutarak, bu omuzlar meme kadar yumuşaktı. ''Eski çift dikişçilerdenim. İnanın bana bir yılın sonunda insanın kendisini yine aynı sınıfta bulması, aynı sırada oturması kadar hüzünlü bir şey yoktur.'' dedi. Sonra kahverengi gözlerin kendisine yöneldiğini gördü ve içini bir mutluluk dalgası kapladı. artık elini daha aşağı kaydırabileceğini, göğsüne, karnına, nereye isterse oraya dokunabileceğini biliyordu. Çünkü kadına egemen olan korku onu uysalca Xavier'ın kollarına veriyordu. Ama hiçbir şey yapmadı. Elini omuzundan, bedeninin bu güzel, yuvarlak tepesinden ayıramıyor ve bunu yeterince güzel, yeterince coşku verici buluyor, daha fazlasını istemiyordu. Kısa bir süre öyle kaldılar. Sonra kadın davrandı. Gitmeli gerek. Kocam gelir. Çantayı alıp pencerenin kenarına, oradan da köprüye atlamaktan daha basit bir şey yoktu. Ama Xavier hiçbir şey yapamadı. Bu kadının tehlikede olduğu ve yanında kalması gerektiğine ilişkin o doyulmaz duygunun her yanı sardığını hissediyordu. Sizi burada yalnız bırakamam dedi. Kocam, çabuk gidin diye endişe içinde yalvardı kadın. Hayır, sizinle birlikte kalacağım. Ben korkak değilim dedi Xavier. Ayak sesleri merdivende belirgin bir şekilde yankılanırken. Kadın Xavier'ı pencereye doğru itmeye çalıştı ama o bir tehdidi altında olan bu kadını terk etme hakkına sahip olmadığını biliyordu. İçerilerden bir yerden açılan kapının gürültüsü geliyordu. Xavier son anda kendini yere atıp yatağın altına girdi. Döşemeyle yırtık bir yatağı taşıyan beş tahtanın oluşturduğu tavan arasındaki mesafe bir tabut boşluğundan daha fazla değildi. Ama tabuttan farklı olarak burası kokulu, mis gibi saman kokuyordu. Hayli gürültülü, döşeme tüm ayak seslerini net bir şekilde iletiyordu ve manzaralıydı. Tam üzerinde kadının yüzünü, yatağın koyu kumaşına yansıyan o yüzü, bezden çıkan üç saman çöpünün deldiği o yüzü hayal ediyor ve tam da bu sırada onu terk etmemesi gerektiğini biliyordu. İşittiği adımlar ağırdı. Başını çevirdiğinde odanın içinde ilerlemekte olan botları gördü. Ardından bir kadın sesi duydu. Belirsiz ama belirsiz olmakla birlikte yürek paralayan bir pişmanlık duygusu hissetmekten kendini alıkoyamadı. Bu ses az önce Xavier ile konuşurken olduğu kadar hüzünlü, tedirgin ve büyüleyiciydi. Ama Xavier aklın sesini dinledi ve bu ani kıskançlık hevesini bastırdı. Kadının tehlikede olduğunu ve elinde bulunanlarla yani yüzü ve hüznüyle kendini savunduğunu anlıyordu. Sonra bir erkek sesi işitti ve bunun odanın içinde ilerlediğini gördüğü botlara benzediğini düşündü. Ardından kadının hayır, hayır, hayır deyişini ve yalpalayarak saklandığı yere yaklaşan bir çift ayağın ilerleyişini işitti. Sonra tepesindeki tavan daha da alçaldı ve neredeyse yüzüne değdi. Yeniden hayır, hayır, hayır şimdi olmaz, lütfen şimdi olmaz diyen kadını duydu ve gözlerinin birkaç santim ötesinde yatağın kalın kumaşında yüzünün hayalini gördü ve bu yüzün aşağılanışı kendisiyle paylaştığını düşündü. Tabuttan doğrulmak kadını kurtarmak istiyor ama buna hakkı olmadığını biliyordu. Şimdi kadının yüzü Xavier'inkine o kadar yakındı ki üzerine eğiliyor ve ona yalvarıyor ve bağrını delip geçen üç oku andıran üç saman çöpüyle karşı koyuyordu. Sonra üzerindeki tavan düzenli olarak yaylanmaya başladı. Kadının yüzünü delip geçen üç ok, üç saman çöpü de ritmik olarak Xavier'in burnuna değip gıdıklanmasına neden oluyordu. Sonunda beklenmedik bir anda hapşırdı. Hareket birden durdu. Yatağın sallantısı sona erdi. Soluk sesleri bile işitilmiyordu. Xavier adeta felç olmuştu. Sonra neydi o diye bir ses işitildi. Ben hiçbir şey duymadım sevgilim diye cevap verdi kadın. Bir anlık sessizlikten sonra peki bu çanta kimin diye sordu erkek. Ardında odada yankılanan ayak sesleri duyuldu. Botlar döşemede dolaşmaya başladı. Vay be, adam yatağa papuçlarıyla girmiş diye düşündü ve öfkelendi Xavier. Şimdi davranma sırasının kendinde olduğunu anlamıştı. Odada ne olup bittiğini anlamak için dirsekleri üzerinde doğrularak kafasını yatağın altından çıkardı. ''Buraya kimi aldın, onu nereye sakladın?'' diye bağırıyordu erkek. Xavier, siyah botların üzerinde polis üniformalarına özgü lacivert binici pantolonu ve lacivert gömleği gördü. Adam araştırır bakışlarla odayı inceledi, ardından içinde bir aşığın saklanabileceği koşkusunu uyandıracak kadar derin olan dolaba yöneldi. O an Xavier, kedi gibi sessiz ve panter gibi çevik, yatağın altından fırladı. Üniformalı adam giysilerle dolu dolabı açtı ve el yordamıyla içini araştırmaya koyuldu. Ama Xavier çoktan onun yanına varmıştı ve adam gizlenmiş aşığı bulmak için ellerini yeniden giysilerin karanlığına daldırdığında, Xavier onu yakasından tutup dolabın içine itti, kapıyı kapadı, anahtarı çevirdi, kilitten çıkarıp cebine koydu ve kadına döndü. Önünde iri kahverengi gözler, ardındaysa dolabın içinden gelen darbeler, gürültü ve haykırışlar vardı. Haykırışlar giysilerin arasında boğuluyor ve kelimeler gürültü içinde anlaşılmaz hale geliyordu. İri gözlerin yanına oturdu, omuzunu parmakları arasında sıktı ve ancak o zaman çıplak tenin avucuna temasıyla kadının altında körpe ve diri memelerinin kabardığı ince bir kombinezondan başka bir şey giymemiş olduğunu fark etti. Dolabın içindeki patırtı devam ede dursun, Xavier şimdi iki eliyle kadının omuzlarından tutuyor ve gözlerinin cömertliğinde kaybolup giden beden çizgilerini yakalamaya çalışıyordu. Ona korkmamasını söylüyor, dolabın iyice kapalı olduğunu kanıtlamak için anahtarı gösteriyor ve hücrenin meşeden olduğunu, dolayısıyla tutuklunun ne açabileceğini ne de zorlayabileceğini hatırlatıyordu. Sonra onu öpmeye koyuldu. Elleri hala o dehşet haz verici omuzlardaydı. Öyle haz vericiydi ki sanki onların baş döndürücülüğüne karşı koymak için yeterince güçlü değilmişçesine ellerinin göğüslerine dokunmak üzere daha aşağılara inmesinden korktu ve tekrar dudaklarını bu yüze değdirdiğinde uçsuz bucaksız sularda boğulacağını düşündü. Ne yapacağız diyen sesini duydu onun. Omuzlarını okşadı ve hiçbir şeyle ilgilenmemesini, şimdilik burada rahat olduklarını, kendini hiçbir zaman hissetmediği kadar mutlu hissettiğini ve dolabın içinden gelen seslerin de artık kendisini, fonograftan gelen bir fırtına sesinden ya da şehrin öteki ucunda kulübesine bağlı bir köpeğin havlamasından daha fazla kaygılandırmadığını söyledi. Duruma hakim olduğunu göstermek için ayağa kalkıp odayı teftiş etmeye koyuldu. Sonra güldü. Çünkü masanın üzerine konmuş siyah bir cop görmüştü. Copu aldı, dolaba yaklaştı ve içeriden gelen darbelere karşılık olarak dolabın kapısını üst üste vurdu. ''Ne yapacağız?'' diye sordu kadın. Xavier, ''Gideceğiz.'' diye cevapladı. ''Ya o?'' dedi kadın. ''Bir insan 2 ya da 3 hafta besinsiz yaşayabilir. Gelecek yıl buraya döndüğümüzde dolapta üniformalı ve botlu bir iskelet olacak.'' diye yanıtladı Xavier. Ve içinden gürültüler gelen dolaba yaklaştı ve copla vurup güldü. Kendisiyle birlikte gülmesini dileyerek kadına baktı. Fakat kadın gülmüyordu. ''Nereye gideceğiz?'' dedi. Xavier ona nereye gideceklerini açıkladı. Kadın bu odada kendini evinde hissettiğini, oysa Xavier'ın onu götürmek istediği yerde ne çamaşır dolabının ne de kafesindeki kuşunun olacağını söyledi. Xavier, yuvayı yuva yapanın çamaşır dolabı ya da kafesteki kuş değil, sevdiğimiz kişinin varlığı olduğu cevabını verdi. Ve daha sonra da ona, kendisinin de bir yuvası olmadığını, başka bir deyişle yuvasının adımlarında, yürüyüşünde, seyahatlerinde olduğunu söyledi. Yuvası bilinmez ufukların açıldığı yerdi. Ancak bir düşten diğerine, bir manzaradan diğerine geçerken yaşayabilirdi ve aynı dekor içinde uzun süre kalırsa, dolabın içinde 15 günden fazla kalırsa, ölecek olan kocası gibi ölürdü. Bu sırada birden dolaptan gelen gürültünün kesildiğini fark ettiler. Sessizlik o kadar dikkat çekiciydi ki ikisini de uyandırdı. Bu sanki fırtınayı izleyen an gibiydi. Kanarya kafesinde avazı çıktığı kadar şakırdıyordu ve pencerede batmakta olan güneşin sarılığı vardı. Bu bir seyahate davet gibi güzeldi. Bu bağışlama günü gibi güzeldi. Bu bir aynasızın ölümü gibi güzeldi. Bu kez kadın Xavier'ın yüzünü okşadı ve bu ona ilk dokunuşuydu. Ve bu Xavier'ın onu belirsiz değil, kesin çizgileriyle ilk görüşüydü. Evet, gideceğiz. Nereye istersen oraya gideceğim. Bir dakika bekle. Yolculuk için bir şey alacağım, dedi kadın. Onu bir kez daha okşadı, gülümsedi ve kapıya yöneldi. Xavier ona anlık bir huzurla dolu gözlerle bakıyordu. Bedene dönüşmüş suyun adımları gibi yumuşak ve düzenli adımlarını görüyordu. Sonra yatağa oturdu ve kendisini olağanüstü iyi hissetti. Dolap sanki içindeki adam uyumuş ya da kendini asmış gibi sessizdi. Sessizlik, viltava mırıltısı ve kentin sanki ormanın sesini andırıyormuşçasına uzak çığlığı ile birlikte pencereden içeriye dolan havayı kaplıyordu. Xavier yeniden yolculuklarla dop dolu olduğunu hissediyordu. Ve hiçbir şey yolculuk öncesi yarının ufkunun bizi ziyaret edip vaatlerini sıraladığı o an kadar güzel değildir. Xavier, buruşmuş örtülerin üzerine uzanmıştı ve her şey hayranlık verici bir bütünlük içinde erir gibiydi. Bir kadına benzeyen yumuşak yatak, suyu andıran kadın, pencerelerin altında sıvı bir tabaka olarak hayal ettiği su. Sonra kapının açıldığını ve kadının girdiğini gördü. Üzerinde mavi bir elbise vardı. Su gibi mavi. Yarın içine dalacağı ufuklar gibi mavi. Yavaş yavaş, fakat karşı konulmaz bir biçimde içine gömüldüğü uyku gibi mavi. Evet, Xavier uykuya dalmıştı. Xavier, uyanıklık gücünü uykudan almak için uyumazdı. Hayır, bir yılda 365 kez tekrarlayan bu tek düze uyanıklık, uyku, sarkacı hareketi ona yabancıydı. Onun için uyku yaşamın zıttı değildi. Uyku, düş onun için yaşamdı ve yaşam bir düştü. Sanki bir yaşamdan diğerine geçermişçesine bir düşten diğerine geçerdim. Geceydi. Kapkara geceydi. Ama işte tepeden inen ışıklı daireler, bunlar fenerlerin yaydığı ışıklar. Karanlığın oluşturduğu fondan kesilmiş bu daireler içinde lapa lapa yağan kar tanecikleri görülüyordu. Alçak bir yapının karşısından içeri daldı. Hızla girişi geçti, pencereleri ışıklı, kalkmak üzere olan bir trenin beklediği perona çıktı. Yaşlı bir adam elinde bir fenerle konvoy boyunca ilerliyor ve vagonların kapılarını kapatıyordu. Xavier çevikçe trene atladı ve yaşlı adam fenerini kaldırdı. Peronun öteki ucunda yavaştan bir düdük sesi duyuldu ve tren hareket etti. Vagonun sahanlığında durdu ve solunumunu yavaşlatmak üzere derin bir soluk aldı. Bir kez daha son anda yetişmişti ve son anda yetişmekten gurur duyuyordu. Tüm diğerleri önceden düzenlenmiş bir plana uygun olarak zamanında geliyorlardı ve tüm yaşamları sanki öğretmeninin kendilerine verdiği metinleri temize çekiyormuşçasına sürprizsiz geçiyordu. Onları vagonların kompartmanları içinde önceden ayrılmış yerlere oturmuş, önceden bilinen sözler ederken, bir hafta kalacakları dağ evinden bahsederken, körlemesine, ezberden ve en ufak bir hata bile yapmadan izleyebilmeleri için okulda alıştırılmaya başlandıkları zaman kullanımından söz ederken hayal ediyordu. Fakat Xavier ani bir dürtünün etkisiyle ve beklenmedik bir kararla son anda hazırlanmadan gelmişti. Şimdi vagonun sahanlığındaydı ve can sıkıcı arkadaşlar ve bıyıklarında bitler kaynaşan kel kafalı hocalarla birlikte lisenin düzenlediği bu geziye katılmaya kendisini iten şeyin ne olduğunu düşünüyordu. Vagonu kat etti. Tipler koridorda dikiliyordu. Buzlu camlara hohluyor, sonra daire şeklindeki dikiz deliğine bir gözlerini dayıyorlardı. Başkaları kayakları başlarının üzerinde bagaj konacak yere çaprazlamasına dayanmış, kompartmanın sıralarına tembel tembel uzanmışlardı. Ötede kağıt oynuyor ve başka bir kompartmanda da ilkel bir melodiden ve yorulmadan yüzlerce, binlerce kez tekrarlanan sözlerden oluşan bitmek bilmez bir şarkı söyleniyordu. Kanarya öldü, kanarya öldü, kanarya öldü. Bu kompartmanın kapısında durdu ve içeri baktı. Üst sınıftan 3 kişi ve yanlarında onu gördüğünde sanki suçüstü yakalanmaktan korkarmış gibi kızaran fakat hiçbir şey söylemeyen kendi sınıfından sarışın bir kız vardı ve kız iri sabit gözleriyle Xavier'a bakaraktan ağzını açmaya devam ediyor ve şarkı söylüyordu. Kanarya öldü, kanarya öldü, kanarya öldü. Xavier sarışın kızdan uzaklaştı ve içinden başka öğrenci şarkıları ve dalga geçenlerin şamatası gelen başka bir kompartmanın önünden geçti. Sonra kendisine doğru ilerleyen, her kompartmanda durup biletleri isteyen kontrolör, üniformalı bir adam gördü. Üniforma onu yanıltmazdı. Şapkanın siperinin altından yaşlı Latince hocasını tanıdı ve derhal ona rastlamaması gerektiğini kavradı. Çünkü birincisi bileti yoktu. İkincisi uzun zamandır ne kadar olduğunu hatırlamıyordu, Latince dersine girmemişti. Latince hocasının kafasını bir kompartmandan içeri uzattığı andan yararlanarak biri el yıkama yerlerine, diğeri tuvaletlere ait iki kapının bulunduğu sahanlığa kadar ulaşmak üzere hızla arkasından geçti. El yıkama yerlerinin kapısını açtı ve 50 yaşlarında suratsız bir kadın olan Çekçe hocasıyla ilk sıralarda yer alan ve Xavier'ın okul çalışmasına katıldığı kadarıyla son derece küçümsediği bir sınıf arkadaşını sarmaş dolaş bir durumda yakaladı. Basılan aşıklar onu fark ettiklerinde hemen birbirlerinden ayrılıp lavaboya eğildiler. Musluktan akan incecik suyun altında ateşli bir şekilde ellerini ovuşturuyorlardı. Xavier onları rahatsız etmek istemiyordu ve tekrar sahanlığa çıktı. Burada iri mavi gözlerini üzerine diken sarışın arkadaşıyla yüz yüze geldiler. Dudakları artık hareket etmiyor ve Xavier'ın nakaratının sonunun gelmeyeceğini düşündüğü şarkıyı söylemiyordu. Ah, bitmeyecek bir şarkının olduğunu düşünmek ne kadar saflık diye geçirdi içinden. Sanki şu aşağılık dünyada baştan beri her şey ihanetten başka bir şey değilmiş gibi. Bu düşünceden güç alarak gözlerini sarışın kızın gözlerine dikti. Gelip geçici olanı ebedi gibi, bayağılığı büyüklük gibi gösteren ve aşk diye adlandırılan hileli oyuna kapılmaması gerektiğini biliyordu. Geri döndü ve iri yarı Çekçe hocasının elleri çocuğun kalçalarında yeniden Xavier'ın küçük arkadaşının karşısına geçmiş olduğu el yıkama yerine girdi. Ah yok, lütfen, yeniden elinizi yıkamaya koyulmazsınız umarım. El yıkama sırası bende, dedi Xavier ve onlardan kibarca sıyrılıp musluğu açtı. Kendisi ve orada çakılıp kalan ve rahatsız olmuş görünen iki aşık için görece bir yalnızlık arayışı içinde lavaboya eğildi. Önce Çekçe hocasının yan tarafa geçelim diyen sesini, ardından kapanan bir kapının gürültüsünü ve yandaki tuvalete giren iki çift ayağın seslerini işitti. Yalnız kaldığında memnuniyetle sırtını duvara dayadı ve aşkın bayağılığına ilişkin tatlı düşüncelere, ardında yalvaran iki iri gözün ışıldadığı tatlı düşüncelere bıraktı kendini. Sonra tren durdu, bir düdük çalındı ve bunu gençlerin şamatası, kapıların metalik şakırtısı, ayakkabıların zemindeki takırtısı izledi. Xavier sığınağından çıkıp perona üşüşmekte olan liseli gençlere katıldı. Sonra dağlar, koca bir ay ve ışıldayan kar görüldü. Gün gibi aydınlık bir gecenin içinde yürüyorlardı. Bu, kayak çiftlerinin dindar avadanlıklar, yemin eden iki parmağın simgesi gibi haç yerini tuttukları uzun bir ayin alayıydı. Bu uzun bir ayin alayıydı. Xavier de onun içindeydi ve elleri ceplerindeydi. Çünkü yemininin simgesi, kayağı olmayan tek işi oydu. Yürüyor ve şimdiden hayli yorulmuş olan liselilerin konuşmalarını dinliyordu. Sonra arkasına döndü ve küçük ve narin sarışın kızın ardından geldiğini, sendelediğini, kayakların ağırlığı altında kara gömüldüğünü gördü. Bir an sonra tekrar ardına baktığında yaşlı matematik hocasının kendisindekilerle birlikte kızın kayaklarını da omuzladığını, serbest kalan eliyle kızın koluna girip yürümesine yardımcı olduğunu gördü. Bu hüzünlü bir görünümdü. Zavallı gençliğe acıyan zavallı yaşlılık bu tabloya baktı ve kendini iyi hissetti. Sonra önce uzaktan gelen, ardından gittikçe yaklaşan bir dans müziği işitildi çevresinde. Xavier'in arkadaşlarının kalacağı tahtadan dağ evlerinin yer aldığı bir restoran gördüler. Ama Xavier yer ayırtmamıştı ve kayaklarını koymaya, üzerini değiştirmeye bile ihtiyacı yoktu. Doğruca dans pistinin, orkestranın ve masalara oturmuş müşterilerinin bulunduğu salona girdi. Ve girer girmez nar çiçeği rengi bir kazak ve bacaklarını saran bir pantolon giymiş bir kadın dikkatini çekti. Çevresini önlerinde bira bardaklarıyla adamlar sarmıştı. Ama Xavier bu kadının zarif ve gururlu olduğunu ve adamlardan sıkıldığını görüyordu. Yaklaşıp dansa davet etti. Salonda bir tek onlar dans ediyorlardı. Ve Xavier kadının boynunun dehşet solgun, gözlerinin çevresinin dehşet kırışık olduğunu ve ağzının çevresinde dehşet derin iki çizginin bulunduğunu görüyordu. Kollarının arasında bunca yıllık yaşamı tutmaktan mutluydu. Bir liseli olarak neredeyse tükenmiş tüm yaşamı kollarının arasında tutmaktan mutluydu. Onunla dans etmekten gurur duyuyordu ve sarışın kızın her an içeri girip onu görebileceğini, dans arkadaşının yaşı sanki yüksek bir dağ ve genç kız da bu dağın eteğinde yetişen basit bir otmuşçasına Xavier'in kendisinden ne kadar üstün olduğunu görebileceğini düşünüyordu. Gerçekten de salon oğlanlar ve kayak pantolonlarının yerine etek giymiş kızlarla dolmaya başlıyordu. Hepsi boş kalan masalara oturdular ve şimdi kalabalık bir topluluk nar çiçeği kazaklı kadınla dans eden Xavier'in çevresini sarıyordu. Masalardan birinde sarışın kızı gördü ve memnun oldu. Diğerlerinden çok daha özenli giyinmişti. Üzerinde bu pis salona hiç de uygun olmayan güzel bir elbise, onu daha da narin ve güçsüz gösteren beyaz, hafif bir elbise vardı. Xavier onun bu elbiseyi kendisi için giydiğini biliyordu. Onu kaybetmemesi, bu geceyi onunla ve onun için geçirmesi gerektiğine kesin karar verdi. Nar çiçeği kazaklı kadına artık dans etmek istemediğini söyledi. Bira bardaklarının ardından kendilerini süzen sarhoş suratlarından tiksinmişti. Kadın onaylar biçimde gülümsedi. Müziğin devam etmesine ve pistte onlardan başka kimsenin bulunmamasına rağmen dansı bıraktılar. Dansı bıraktıklarını tüm salon görebilirdi. Ve el ele pisti terk edip masaların arasından geçerek karla kaplı terasa çıktılar. Dondurucu havayı hissettiler ve Xavier hastalıklı narin kızın bu soğukta onlara katılmaktan geri kalmayacağını düşündü. Nar çiçeği kazaklı kadını kolundan tutup ışıldayan teras boyunca yürüttü ve kendisinin fareli köyün kavalcısı, yanındaki kadının ise çaldığı kaval olduğunu geçirdi aklından. Kısa bir süre sonra restoranın kapısı açıldı ve sarışın kız dışarı çıktı. Az öncekinden daha da narindi. Beyaz elbisesi kara karışıyordu. Kar içinde ilerleyen kar gibiydi. Xavier sıkıca giyinmiş ve muhteşem yaşlı olan nar çiçeği kazaklı kadının bedenini kendininkine bastırıyor, kucaklıyor, ellerini kazağının altına sokuyor ve göz ucuyla da onlara bakıp kaygılanan kar beyazlığındaki genç kızı izliyordu. Sonra bu yaşlı kadını karın üzerine devirdi ve üzerine uzandı. Hayli zaman geçtiğini, havanın soğuk olduğunu, genç kızın elbisesinin ince olduğunu, ayazın baldırlarına, dizlerine temas ettiğini, kalçalarına kadar ulaştığını, gitgide daha yukarılara okşayarak sonunda cinsel organına ve karnına dokunduğunu biliyordu. Yerlerden kalktılar ve yaşlı kadın onu odasının bulunduğu dağ evine götürdü. Oda giriş katındaydı ve pencere karla kaplı terastan yaklaşık bir metre uzaktaydı. Xavier birkaç adım ötesinde olan ve pencereden kendisine bakan sarışın kızı camda görebilirdi. Görüntüsüyle dop dolu olduğu bu kızı terk etmek de istemiyordu. Bu yüzden ışığı yaktı. Yaşlı kadın bu ışık ihtiyacını şehvetli bir gülümseyişle selamladı. Kadını elinden tuttu, onunla birlikte pencereye yaklaştı. Ona sarıldı, tüylü kazağını sıyırdı. Yaşlı bir beden için hayli sıcak bir kazaktı. Ve tamamen donmuş, bedenini hissetmeyecek denli donmuş olması gereken, yalnızca bir ruhtan hiçbir şey hissetmeyecek dokunma duyusunu yitirecek, Zevra'nın sınırsızca sevdiği, ah evet sınırsızca sevdiği, yüzer gezer ruh için bir zaftan başka bir şey olmayacak denli donmuş bedende, dalgalanan hüzünlü ve muzdarip bir ruhtan ibaret kalması gereken genç kızı düşündü. Fakat bu denli sınırsız bir aşka kim tahammül edebilirdi? Xavier ellerinin güçsüzleştiğini, tüylü kazağı yaşlı kadının göğsünü ortaya çıkaracak şekilde yukarıya sıyırmaya devam edecek kadar bile güçlerinin kalmadığını hissediyordu. Tüm bedenini kaplayan bir uyuşukluk hissetti ve yatağın üzerine oturdu. Kendini ne kadar iyi hissettiğini, ne kadar memnun ve mutlu olduğunu anlatmak güçtü. Erkek aşırı derecede tatmin olduğunda uyku bir mükafat gibi gelirdi ona. Xavier gülümsüyor ve buz tutmuş iki gözün, donmuş iki ayın ışıldadığı güzel bir gecede derin bir uykuya dalıyordu. Xavier kirli bir ip gibi doğumdan ölüme uzanan tek bir yaşam yaşamıyordu. Yaşamını yaşamıyor, onu uyuyordu.